Ayrım 10.
Şahsi servetimi orduya bağışlamamı ısrarla istedikleri günlerde de aylarca çoluk çocuğumla birlikte öldürüleceğim tehdidi altında yaşadım. Sinni kemale, olgunluk yaşına, ermiş bir insan için ölüm vuslattır, Tanrı'ya kavuşmak. Fakat nedense öldürülmek benim için hayat boyunca bir nefret ve korku kaynağı olmuştur. Beni baskı altında tutanlar herhalde bu hissimi keşfetmişlerdi. Alaaddin'in köşkünde geçen hayatımın güzel tarafları da vardı. Çoluk çocuğumla baş başa yaşamak, onların küçük dertlerine derman olmak veya olamadığım için üzülmek güzel şeylerdi. Kızlarım mandolin çalarlar, şarkı söylerlerdi. Onlar şarkı söylerken denizi seyretmek ve koyu bir çay içmek benim için saadetin ta kendisiydi. Yeterli aletim olmadığı için ince marangozluk yapamıyorum diye üzüldüğüm günler bile hafızamda güzelce kalmıştır. Olayların ehemmiyeti boyutlarını değiştirmişti. Hükümdar iken Yemen isyanını ehemmiyetli görürdüm. Ülkemin sorumluluğundan uzaklaştıktan sonra mesela muhafız kumandanımız Fethi Bey'in yerine başka bir kumandanın gelmesi benim ve hepimiz için ehemmiyetli oluverirdi. Bize okumak için kitap gazete verilmezdi. Bu yüzden dünyada olup bitenlerden habersiz yaşıyordum. Benim gibi bütün hükümranlık yıllarında istihbarata büyük ehemmiyet vermiş bir insanın mahallesinde olup bitenlerden bile haberdar olamaması cidden çok sıkıntılı bir şeydir. Zamanla buna da alışır gibi oldum. Fakat oğlum veya müsahibim bahçede gezerken subaylardan bir şey öğrenmiş ise bu sözlerin hikmetini, gerçeğini anlamak için tefsir üstüne tefsir, yorum yapardım. İnsan kolay kolay alıştığı şeylerden uzaklaşamıyor. İkindi ezanı okunuyor. Bugün de bu kadarla kalsın. Hatırıma gelen bazı şeylere inşallah yarın devam ederim. 5 Nisan 1333-1917 Beylerbeyi Sarayı. Benden sonra Yıldız'ın sarayı, hazinesinden başka eşyalarının da yağma edildiklerini işitmiştim. Buna biraderim padişahın nasıl göz yumabilmiş olduğunu hala anlayamıyorum. Çünkü bunlar milletin malıydı. Onları saklayıp gözetmekte hükümet kadar padişahın da vazifesiydi. Her neyse, Selanik'e geldiğim zaman beraberimdeki birkaç parça mücevherle İsviçre ve Berlin bankalarındaki nukut, para, esham ve tahvilattan başka hiçbir servetim yoktu. İttihatçılar bu sefer de bu paraya göz diktiler. Bir sabah muhafız kumandanı Fethi Bey'in beni görmek istediğini söylediler. Buyursun dedim. Geldi, evzav-ı etvarı, davranışı. Hürmetkar, konuşması nazikti. İlk evvel hal ve hatırımı sordu. Bir şeye ihtiyacım olup olmadığını öğrenmek istedi. Bu meyanda ishar ettiğim, açıkladığım, bir iki arzumu hemen yerine getireceğini vaat ettikten sonra başını önüne eğerek bir müddet sustu. Bir şey söylemek istediğini fakat nereden gireceğini düşündüğünü hemen anladım. Sözü bu kere memleketin durumuna, ordunun ihtiyaçlarına, hazinenin memur aylıklarını bile veremeyecek hale geldiğine getirdi. Hele ordunun ihtiyaçlarını sayıp dökerken bir erkan-ı harp, kurmay, vukufu içinde dile getiriyordu. Sözünü şöyle bağladı. Ordu yardımlarınıza muhtaçtır. Benim gibi mahlu, düşürülmüş bir padişah orduya nasıl yardım edebilirdi? Çoluk çocuğumla birlikte sürülmüş, bir köşke hapsedilmiştik. Gazete okumaya bile hakkımız yoktu. Devletin verdiği 1000 lira ile yaşıyorduk. Bu yaşamamız için bile yetmiyordu. Teaccüple, hayretle sordum. Nasıl yardım? Bankalardaki nukut ve tahvilatınızı orduya bağışlamak suretiyle. Beni tahttan indirdikleri, Selanik'e gönderdikleri, köşkün panjurlarını açmamıza bile izin vermedikleri zaman şaşırmamıştım da, bankalardaki mevduat ve tahvilatımı benden istedikleri zaman hakikaten şaşırmıştım. Çünkü bunlar benim şehzadeliğimde bile sahip olduğum servetin yarısı değildi. İhtiyaç oldukça şahsi servetimi severek devlet ve millet işlerinde kullanmış, bunu geri almayı hiçbir zaman düşünmemiştim. Şimdi elimdeki son istinadgahımı da dayanağımı almak istiyorlar ve beni amansız bırakmaya hazırlanıyorlardı. Kendimi düşünmekten çoktan el çekmiştim. Fakat çoluk çocuğum ne olacaktı? Geniş bir aile babasıydım. Onların hayatlarını düşünmek vazifemdi. Elimdeki kırpıntı kabilinden servet, onların geleceklerini emniyet altına almak şöyle dursun, günlük gailelerini bile bertaraf edemezdi. Bunları hiddete kapılmadan yavaş yavaş Fethi Bey'e anlattım. Sonra dedim ki, ''Biraderim Sultan Reşat Hazretleri benim halimi bilir. Devletimden esirgenecek bir kuruşum bile yoktur. Bunların hepsini orduya versem, bir bölüğün bile ihtiyaçlarını ancak karşılamış olurum. Devleti Osmaniye benim, 3-5 kuruşumla ayakta kalamaz.'' Fethi Bey başını önüne eğmiş beni dinliyordu. Hiçbir şey söylemedi. Sonra kendisine sordum, ''Bu biraderimin emri midir?'' ''Ordu ve hükümetin sizden ricasıdır efendim.'' dedi. ''Peki çoluk çocuğum ne olacak?'' ''Zatı devletinizin ve evladı ayalinizin hayat ve maişetleri devlet ve ordunun kefaletleri altındadır.'' Cevap verirken devleti ordudan ayırdığına dikkat ettim. Ordu devlet içinde devletmiş gibi konuşuyordu. Bundan çıkan mana, bugün İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin devlet olduğu hükümet, saray, Meclis-i Mebusan'ın sivil kuvvetini, ordunun da askeri kuvvetini temsil ettiğiydi. Demek hanedan süsten ibaret kalmıştı. Dehşete gark oldum. Bu Osmanlı tarihinde ilk defa gayrimesul, sorumsuz, bir heyetin devleti toptan ele geçirdiğini gösteriyordu. Sükunetimi muhafaza ederek sordum. Devlet adına kim, ordu adına kim bana bu teminatı verecek? Fethi Bey sözün nereye vardığını hemen fark etti. Telaşla toparlanarak, ''Malumu devletiniz İstanbul'dan ayrılırken hayatınızı ordu tekeffül etmişti. Bu sebeple böyle konuştum. Elbet devletin teminatı altında bulunacaksınız.'' Ben vahameti görmüştüm. Ortada devlet yoktu. Böylece benden sonra olup bitenleri de bu konuşmadan öğrenmiş oluyordum. Bütün dikkatimi toplayarak sordum. ''Ordu adına kim, devlet adına kim sizi bu hususu tebliğe memur etti?'' Fethi Bey'in iyice canı sıkılmıştı. Konuştukça bazı şeyleri ağzından kaçırmakta olduğunu fark etti. Kendisinden beklemediğim bir sertlik içinde kısaca cevap verdi. ''Bunları açıklamaya mezun değilim. Vazifem size bir tebliğde bulunmak ve fikrinizi öğrenmektir. Cevabınız ne ise bunları bağlı bulunduğum makama yazacağım. Öğreneceklerimi zaten öğrenmiştim. Devlet kalmadıktan sonra devlet adına konuşanların isimlerini öğrenmenin hiçbir faydası yoktu. Son derece mülayim davranarak konuştum. Evladım, biz geldik, işte gidiyoruz. Dünya malında gözümüz kalmamıştır. Allah'a şükür hiçbir zamanda olmuş değildir. Benim 3,5 kuruşum ha sulbümden, benden hasıl olmuş evlatlarıma, ha ecdadımdan tevarüs ettiğim evlatlarıma kalmış. Bunun hiçbir farkı yoktur. Benim evlatlarım da devletin evlatlarıdır. Görüyorsunuz, evlenme çağına gelmiş, yetişmiş kızlarım var. Okumak çağına erişmiş oğullarım var. Bunlar devletin kızları, oğullarıdır. İyi yetişmelerinden ben değil, devlet istifade edecektir. Padişahlığım sırasında bunların durumunu düşünmüş, kızlarıma birer damat aramıştım. Sözlüdürler. Benim biraderim hazretlerinden ve hükümet ve ordudan talebim şudur ki, bu kızlarımın evvela buradan çıkmalarına, sonra da evlenmelerine izin versinler. Oğullarımın da tahsil ve terbiyeleri temin olunsun. Bundan ötesi kolaydır. Söylediklerimi lütfen bağlı bulunduğun makama yaz. Benim bu dileğimle alakadar olsunlar ve tez vakitte bana sevindirici bir haber getir. Fethi Bey tereddüt içinde sordu. Banka mevduat ve tahvilatınızı orduya teberru ettiğinizi yazabilir miyim? O kolay şeydir. Önce bu ricalarımı lütfen yazınız. Çıkarken memnun değildi. Benden istediği cevabı alamamıştı. Ben ise hiç memnun değildim. Hem devletimin içine düştüğü çukuru görüyor, hem çoluk çocuğumun nafakasına göz dikildiğini öğreniyordum. Bir hakikattir ki Selanik'e geldiğim ilk günden beri çocuklarımı ve bilhassa kızlarımın istikbali beni baba olarak çok meşgul etmiştir. Kızlarım sözlüydüler. Abdurrahim Efendi tahsil çağına gelmişti. Kızlarımı bir an önce evlendirmek, bu suretle benimle mahpus hayatı yaşamalarından kurtarmak istiyordum. Gerçi onlar benimle beraber olmaktan memnun görünüyorlar, çektikleri acıları bana duyurmamaya çalışıyorlardı ama ben nasıl bir sıkıntı içinde olduklarını yakinen biliyordum. Bu sebeple Fethi Bey'e söylediklerim bir hakikatin ifadesiydi. Hükümetle veya sarayla muhabere etmem mümkün değildi. Ancak muhafızım Fethi Bey vasıtasıyla 3. Ordu ile irtibat kurabiliyordum. Böylece bir mektup yazdım. Bu mektubumda tahsil çağını geçirmekte olan Abdurrahim Efendi'nin İstanbul'da bir mektebe yerleştirilmesini, kızlarımın sözlüsü olan Ahmet Eyüp Paşazade Fuat, Sait Paşazade Fuat ve Ahmet Nami Beylerin birer hafta ara ile Selanik'e gelmelerine izin verilmesini ve muhafız kumandanı Fethi Bey'in dairesinde bir imam tarafından evlendirilerek köşkten ayrılmalarına müsaade edilmesini istedim. Bu mektubumun karşılığını beklediğim günlerden birinde Fethi Bey geldi. Ferik Hadi Paşa Hazretlerinden bir telgraf aldım dedi. Hükümet, yabancı bankalardaki nükut ve esaminizin hisse senetleri Selanik'e celbine karar vermiş ve bu vazifeyi Maliye Vekili Cevit Bey'e tevdi etmiştir. Bu hususta tanzim edilmiş bir vekaletname var. İmza buyurmanızı rica için tasdiği teşebbüs ettim. Etvarı evzağı ile durumu tutumu yine nazik fakat bu kere askerdi. Rasin, sağlam, olmaktan çok mütehakkim görünüyordu. Vaziyetin nezaketini hemen kavradım. Elimdeki servet büyük değildi. Öyleyse bunu ordu için kullanmaktan çok beni istinadgâhsız, dayanaksız bırakmak istiyorlardı. Öyleyse bu servetle bir işe teşebbüs edeceğimden korkuyorlardı. Yine öyleyse iktidarı ellerinde tutanlar benden korkacak kadar zayıftılar. Benim ordudan bazı ricalarım olmuştu Fethi Bey. Hükümet ve ordu arzularınızı yerine getirmeye hazırdır. Zat-ı devletleriniz vekaletnameyi imza buyurunuz, gerisini bendeniz temin ederim. İşi olup bittiye getirmek niyetindeydiler. Sükunetle cevap verdim. Sinni ahire, son yıllara, vasıl olmuşum. Bu para benim için değildir. Söylediğim gibi çoluk çocuğumun sefalete düçar olmaması içindir. Buna şahsen karar vermek hakkını kendimde bulmuyorum. Görüşeyim, size haber veririm. Çekilmesi gerekirken tereddüt etti ve tekrar konuştu. Ne zaman cevap verebilirsiniz acaba? Çünkü ordu benden acele neticeyi bekliyor. Müsaade buyurursanız tanzim edilmiş vekaletnamenin suretini de takdim edeyim. Cebinden bir zarf çıkardı ve yemek masasının üstüne bıraktı. Ayakta söyleyeceklerimi bekliyordu. Herhalde uzun sürmez dedim. Askerce bir selam verip odadan çıktı. Hemen vekaletnameyi tetkik ettim. Bu vekaletname Maliye Vekili Cavit Bey'e gerek Deutsche Bank, gerek Credit Lyon ve varsa diğer ecnebi bankalardaki bütün nükut ve tevdiatıma benim malik bulunduğum hukuku aynen devrediyordu. Eşası bilada vatandaşlara, meşrutiyetin tanıdığı hakları acı acı gülümseyerek hatırladım. Bir de bana müstebit diyorlardı. Ben bütün müddeti saltanatımda hiçbir kimsenin bir çöpüne bile dokunmayı aklımdan geçirmemiştim. Onlar bir sabık padişahın elindeki 3-5 kuruşu almak için hükümet kararı alıyorlar ve bunun adına meşruti idare ediyorlardı. Getirdikleri hürriyet, müsavat, adalet buydu. Vaziyet hem ciddi hem vahimdi. Tasarruf devlet adına yapılıyor, vazı ülyedlik hakkı el koyma, orduya bırakılıyordu. Böyle bir hareket yalnız tarihi Osmanlı içinde değil, belki tarihi alem, dünya tarihi içinde dahi görünmemişti. Bana başvurmadan bu varlığın elde edilmesi için bankalar ve bankaların bağlı bulundukları devletler nezdinde bazı teşebbüslerde bulunmuş olacakları hatırıma geldi. Demek bu yoldan bir netice alınamayınca vekalet yolunu ihtiyar etmek gerekmişti. Bu günler hayatımın en elim, acılı günleriydi. Yalnız ben değil, evladı ayalim de, çoluk çocuğum, tazyik ediliyordu. Muhafız zabitler, subaylar, eğer istedikleri parayı ordu emrine vermezsem, köşkün Osmanlı donanması ile topa tutulacağını, hepimizin yok olacağını söylemekten perva etmiyorlardı. Gerçi vekaletname bu servetin bana teslim edilmesi üzere Cavit Bey'e selahiyet veriyordu. Fakat benim gibi eli kolu bağlanmış, bir köşke hapsedilmiş bir kimsenin bu parayı muhafaza edebileceği kimseyi inandırmazdı. Bir aile divanı kurarak vaziyeti kendilerine izah ettim. Bu paranın bana değil, kendilerine ait olduğunu ve kararın da benim tarafımdan değil, kendileri tarafından verilmesi iktiza ettiğini anlattım. Çoluk çocuk ağlaşıyorlardı. Hepimizi öldürülmek korkusu sarmıştı. Öldürülmektense istedikleri paranın verilmesinin daha münasip olacağını beyan ettiler. Hiçbir şey söylemeden odama çekildim. Üstüme çullanılarak benden istenen servet herkesin marufudur. Bildiği, gerçi. Fakat şahidi adil olan tarih huzurunda tadat saymak edeyim. Bunlar şehzadeliğim sırasında sahip olduğum servetin yarısının çok düğünündeydi altında. Cülus bahşişini kesemden verdiğim gibi devletin her muzayakasında, sıkıntısında kesemden sarf ettim ve bunları geri almak aklımdan bile geçmedi. Bugün servet diye sık boğaz ettikleri şeyler de yine Devleti Osmani'nin tealisi, ilerlemesi için sarf edilmiş paraların bir takım hisse senetlerinden ibaretti. Selanik Limanı'nın yapılması için hisse senetleri çıkarılmıştı. Yardım maksadıyla bunlardan bir kısmını şahsi servetimle satın almıştım. Anadolu Şimendüfer yolunun ilerlemesi için sermayeye ihtiyaç vardı. Bu maksatla da tahvilat çıkarılmıştı. Bunlardan da mübayağa ederek memleketime hizmet ettim. Çoluk çocuğumun Avrupa'da ikmali tahsil etmeleri maksadıyla Credit Lyonnais Bankası'na 50 bin lira yatırmıştım. Avrupa'ya gittiklerinde bu paradan istifade edeceklerdi. İşte bugün servet diye benden istenen buydu. Memleketimden esirgeyeceğim hiçbir şeyim yoktur. Severek bu son 3-5 kuruşumu da verebilirdim. Fakat hayatımız bile emniyet altında değildi. Bizi korumakla vazifeli olanlar bizi ölümle, topa tutmakla tehdit ediyorlardı. Kendi hayatımdan geçtim, fakat çoluk çocuğumun hayatı ne olacaktı? Saraydan ayrılırken ordu, benim ve benimle birlikte olanların hayatlarını şeref sözüyle garanti etmişlerdi. Fakat çok geçmeden bu garantiyi verenler, bizi topa tutacaklarını söyleyebildiklerine göre, teminatın kifayetsiz olduğu anlaşılmıştı. Madem ki meşruti bir idare vardı, bu teminatın meclis tarafından verilmesinden daha doğru ne olabilirdi? Bu sebeple bazı şartlar tespit ettim. Evvela kızlarımın evlenmeleri ve oğullarımın tahsili temin olunacaktı. Saniyen ikamet etmekte olduğum Alatini Köşkü namına satın alınacak ve tamiratı lazimesi yapılacaktı. Salisen evladü iyalimin refah ve maişetleri temin olunacaktı. Rabıan, bendegahımın yakınları, hürriyeti şahsiyeleri iade olunacaktı. Abdülhamit ile birlikte Selanik'e gitmiş olanlar da şahsi hürriyetlerini kullanamamakta, köşkten dışarı çıkamamakta, aile ve yakınlarıyla görüşememekteydiler. Bu yoldaki başvurmalarına da itibar edilmemekteydi. Hamisen, eyyam mı mahdudemi, sayılı günlerimi, kimseye muhtaç olmadan geçireceğim bir meblağ, para, tahsis olunacak ve hayat emniyetim kefalet altına alınacaktı. Bunları Fethi Bey'e bildirdim. Üstünden bağrı azim, büyük ağırlık. Kalkmışçasına ferahladı, bunların temin olunacağını söyledi. Kendisine bu teminatın Meclis-i Mebusan tarafından verilmesini istediğimi de ilave ettim ve kendisine bir arzuhal, dilekçe uzattım. Bu, devlet ve millet ve mebusan ve askere hitaben arzı halimdir ibaresiyle başlayan bir dilekçeydi. Bu dilekçemin mebusan meclisinde okunmasını ve istediklerimin sarih olarak tekeffül edildiğinin bana yazıyla bildirilmesini istiyor, sonra da servetimi son kuruşuna kadar orduya hediye etmeye hazır olduğumu anlatıyordu. Fethi Bey dilekçeyi aldı gitti. Ben merakla neticeyi bekliyordum. Bir gün Fethi Bey hemen beni görmek istediğini bildirdi, buyursun dedim. Odaya girdiği zaman yüzünün asık ve sararmış olduğu gözümden kaçmadı. Demek iyi haberler getirmiyor. Mahmut Şevket Paşa Hazretlerinden bir şifre aldım, takdim ediyorum dedi ve çözülmüş bir şifreyi bana uzattı. Hayretlere gark olarak okuduğum şifre aynen şudur. Bundan Rabbime şekvam, şikayetlerim. Baki tarihi adile tevdi ediyorum. Şifre, Harbiye Dairesi 6011, 3. Ordu Kumandanlığı'na, C-24 Haziran, sene 325, sadeleştirilmiştir. Geçenlerde Hakan-ı Sabık'ın verdiği cevapta mevcut varlığını 2. ve 3. orduların noksanlıklarının ikmali için verdiği ve Alatini Köşkü'nün namına satın alınması ile ölümünde yine hükümete bırakılmasına razı olunmak için askerin şeref ve namusuna sığındığı bildiriliyordu. Şimdi başka şartlar düşünerek kaytarılıyor. Hakan-ı Müşarun-i Leyh'in hayatlarına Osmanlı ordusu teminattır. Bu teminat varken büyük teşrii kuvvetlerden, yasama gücü, ibaret olan Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisi'nden teminat isteniyor ve kendilerinin bugün de Osmanlı ordusunun muhafazası altında bulundukları hatırlanmıyor. Osmanlı ordusu hayatlarına teminat iken başka garantiler istemesinin ordunun şeref ve namusuna dokunacağı ve her yıl değişmekte olan Ayan ve Mebusan başkanları tarafından bu yolda verilecek bir taahhüt yazısının hakiki bir kıymet ve ehemmiyeti olmayacağı unutuluyor. Bu halin ordu subaylarınca duyulması takdirinde yaratacağı kötü tesirlerin dereceleri iyice düşünülmelidir. Burası da böylece bilinmelidir ki kendilerinin vefatı halinde bankalar mevduatının hükümetçe elde edilmesi kendiliğinden doğacaktır. Bu telgrafın kendilerine ulaştırılması ile birlikte müşarünileyhe tekrar müracaat buyurunuz. Almanya'dan getirtilen banka memurları daha uzun bir zaman bekleyemeyeceklerinden evvelce bildirildiği gibi memurları huzuruna kabul ile kendilerine verilecek hesapnameyi, bilanço, imza edip etmeyeceklerini kesin olarak öğreniniz. Namuslu insanların öğütlerine kulak asmayarak şu felaketli hale düşmelerine sebep olan tereddütlü mizaçlarını bırakıp erkekçe davranmalarını halisane arz eyleyiniz. Cevabınızı bekliyorum efendim. 25 Haziran sene 325. Hareket Ordusu Kumandanı 1. Ferik Mahmut Şevket. Bana ya paranı ya canını deniyordu. Ve şifre telgrafın altında da Osmanlı Devleti'nin 1. Ferik mertebesine yükselttiği Hareket Ordusu Kumandanı'nın imzası vardı. Mahmut Şevket Paşa. Yıkılmıştım. Beni öldürmekle tehdit ettikleri için değil, bir ordu kumandanının kendisini meclisi mebusan ve ayağından da üstün gördüğü ve bu böyle görmeyenlere şaşacak kadar ileri gidebildiği için yıkılmıştım. Demek devlet yoktu. Sarayda, hükümette, mebusan ve ayan meclisleri de yoktu. Hatta ve hatta ordu da yoktu. Sadece ikinci ve üçüncü ordular var ve bunların bağlı olduğu hareket ordusu vardı. Bunun kumandanı bana, öldüğün zaman bu para nasılsa elimize geçecek, bizi buna zorlama, gönül rızanla ver de elimizi kana bulamayalım diyor, diyebiliyordu. Fethi Bey'e baktım. Yüzü sapsarı, başını yere devirdi. Getir vekaletnameyi, imzalayacağım dedim. Hiçbir söz sarf etmeden kağıdı önüme koydu, imzaladım. Büküp cebine koyarken birden ayaklarıma kapandığını gördüm. Bu türlü hizmetleri yapacak zinette insan olmadığıma inanınız Hakan'ım. Ağlıyordu. Tutup ayağa kaldırdım. Sırtını sıvazladım. Gözlerinde yaşlarla çekilip gitti. Tanrı bana bu günleri göstereceğine keşke canımı alsaydı. Seccadeyi serdim, namaza durdum. Gözlerimden sel gibi yaş gidiyordu. Tabe'ye sabah başımı secdeden kaldırmadım. Ya Rabbi, sen devletimi eşkıyanın şerrinden koru. Ya Rabbi, senden başka mesnedimiz kalmamıştır. Ya Rabbi, bana başka felaket gösterme. Dini mübini, İslam'ı küffar elinde kahrolmaktan yalnız sen kurtarabilirsin.